Matta 9. bölümdeyiz. Konu, İsa Mesih 6 mucize daha gerçekleştiriyor. Matta'yı çağırıyor, Ferisiler ile çatışıyor ve Galile'deki ruhsal hizmetine devam ediyor. Bir önceki bölümde, kralın gerçekten dağ başında verdiği vaazda belirtilen ahlaki kuralları yerine getirebilecek güce ve yetkiye sahip olduğunu kanıtlayan 6 mucizeye bakmıştık. Şimdi, ele alacağımız bölüm de aynı konuyu sürdürecektir. Bu 9. bölümde de İsa Mesih'in fiziksel alanda fizik kurallarını altüst eden mucizeler yaratmakta olduğunu göreceğiz. Bunlardan birisini doğaüstü, mezar ötesi güçlere karşı kullanılan yetkinin sergilenişi olarak görmeliyiz. Rab İsa Mesih birisini ölümden diriltecektir. Bunun yanı sıra ruhsal alanda yine bir cinin kovulduğunu göreceğiz. İsa Kefernahum'a dönüyor. 9. bölüm 1. ayette şöyle diyor. İsa bir tekneye binip Galile denizinin karşı yakasına geçti, kendi kentine ulaştı. İsa daha önce iki kişiden cinleri kovmuştu. O yöreden ayrılıp Kefernahum'a geldi çünkü Gadar bölgesindeki halk onun orada kalmasını istememişti. Yatakta yatan bir inmeliği ona getirdiler. İsa onların imanını görünce inmeliğe yürekten oğul dedi. Günahların sana bağışlandı. Matta 9 ayet 2. Bu olay aynı zamanda Markos tarafından kaleme alındı ve Markos'un yazdığı müjde yazısında biraz daha ayrıntı verilmektedir. Markos bu adamın evin damı delinerek İsa'nın önüne nasıl indirildiğini tüm ayrıntısıyla bize anlatıyor. Markos da Matta gibi diyor ki, Rab ise bu adama hem fiziksel şifa verdi, hem de onun günahlarını bağışladı. Bakın İsa'nın mucizelerinde yer alan şifa olayı ile bağışlama arasında çok sıkı bir bağ vardır. O zaman dinsel yorumculardan bazıları aralarında, bu adam sövüyor diye mırıldandılar. Matta 9 ayet 3. Dinsel yorumcular İsa'nın bu adama yürüme gücü verebileceğine inanmıyorlardı. Adam yatalaktı, kötürümdü. Yıllardan beri bu durumdaydı ve şimdi ise onun günahlarının bağışlandığını söyleyince bu dinsel yorumcular, bu din adamları bunu söylemek kolay. Bu adamın günahlarının bağışlandığı nereden bilinecek? Gözle görülebilir bir şey yapmadı ki gibi düşüncelerle İsa'nın hastayı iyileştirecek güce sahip olduğuna inanmıyorlardı. Rab onların yüreklerindeki kötülüğü ve akıllarından geçen düşünceleri bildiği için onlara şöyle sordu. Hangisi daha kolaydır? Günahların sana bağışlandı demek mi? Yoksa hastaya kalk yürü demek mi? Matta 9 ayet 5. Onun bu sorusunu yanıtlamak istemediler. Ama yanıtlamış olsalardı belki de şöyle diyeceklerdi. Bize göre her ikisi de aynı derecede üstün bir şeydir. İsa onların yanıtını beklemeden devam etti. Öyleyse insanoğlunun yeryüzünde günahları bağışlamaya yetkili olduğunu bilesiniz diye. Sonra inmeliğe döndü. Kalk, yatağını al ve evine git dedi. Adam kalkıp evine gitti. Matta 9, 6 ve 7. ayetler. Yatalak adam kalkıp da evine gittiği zaman onların hiç de tahmin etmedikleri bir gerçek ortaya çıktı. İnmeli adama şifa veren, onun kalkıp yürüyebilmesini sağlayan bu adam, değerli dostum, aynı zamanda günahları bağışlayabilirdi. Değerli kardeşim, sen de ben, hiç kimsenin günahını bağışlayamayız. Yalnızca Rab İsa Mesih bunu yapabilir. Biz günahları bağışlayamadığımıza göre, bir kişiye şifa da veremeyiz. Bunun altını çizeyim. Bir insanın ya da başka insanların günahlarını bağışlayamadığına göre başka kişilere de şifa veremez. Daha önce de belirttiğim gibi, İsa'nın mucizelerinde yer alan şifa olayı ile bağışlama arasında çok sıkı bir bağ vardır. Evet, biz günahları bağışlayamayız. Aynı zamanda insanlara fiziksel şifa da veremeyiz. Yatalak bir adamın yürüyebilmesini sağlayamayız. Günümüzde kiliseleri dolaşıp sözüm ona İsa adıyla şifa dağıtan kişiler vardır. Dikkat etmeliyiz. Şeytan aldatıcıdır ve çok kez bir ışık meleği kılığına girip birçok kişileri aldatmaktadır. Ya da kutsal kitapta cımbız ile oradan ya da şuradan bir ayeti çekip çıkarıp onu güncel hayata aktarmak çok çok yanıltıcı ve hatalıdır. Evet, dikkat etmeliyiz. Şeytan kandırıcıdır. Çok kez bir ışık meleği kılığına girip insanları kandırmaktadır. Tanrı'nın yaptıklarını görmezlikten gelmemeye dikkat etmeliyiz. Kesin olarak yüceliği ve onuru Tanrı'nın alması gerekir. Bundan emin olmamız gerekir. İsa yoldan geçerken Matta adında birinin gümrük yerinde durduğunu gördü. Ona ardım sıra gel dedi. O da kalkıp İsa'nın ardı sıra gitti. Matta 9 ayet 9. Bu müjde yazısının yazarı Matta kendine ilişkin fazla bir şey yazmak istemiyor. Alçak gönüllülüğün bir işaretidir bu. Matta'nın hayatında belki de en önemli sayılan bu olay Rabbin onu çağırışı bir ayetle anlatılıyor. Luka ise biraz daha ayrıntıya geçip bu olaydan sonra Matta'nın evinde İsa'nın şerefine bir şölen verildiğini yazar. Yazılanlardan anlaşıldığı kadarıyla şimdi sözü edilecek olan olay bu şölende yer almıştır. Matta kendisi gibi vergi görevlisi olan birçok dost ve tanıdığını bu şölene davet etmişti. Çünkü onların İsa Mesih ile tanışmalarını istiyordu. Matta devam edip şöyle diyor Matta 9. bölüm 10 ve 11. ayetlerde. İsa Matta'nın evinde sofraya oturmuşken gümrük vergisi toplayanlarla günahlılardan oluşan büyük bir topluluk gelip onunla ve öğrencileriyle birlikte sofraya oturdular. Bunu gören Farisiler İsa'nın öğrencilerine sordular. Öğretmeniniz neden gümrük vergisi toplayanlarla günahlılarla birlikte yemek yiyor? Farisiler vergi görevlileriyle ve diğer günahkarlarla sofraya oturamazlardı. Çünkü bu insanları aşağı görür ve onları murdar sayarlardı. Biliyor musunuz, bazen bazı yerlerde Mesih imanlısı Ferisilerin düşünce tarzına benzer bir kafa yapısıyla diğer insanlara bakarlar. Günahkarlarla bir araya gelmek istemezler. Kardeşim, iki yüzlülük yapmaya gerek yoktur. Birisi Mesih imanlısı değil diye onunla sofraya oturmamak, onunla sohbet etmemek ferisicilik değil mi? Aslında bizler tam bunun tersini yapmamız gerekir. Çünkü onların herkesten daha çok İsa Mesih'e, onun sevgisine, onun merhametine, kayrasına ihtiyaçları vardır. Günahkar insanlarla bir aşamaya kadar ilişkimiz olmalıdır. İsa bunu duyunca onlara şöyle dedi. Sağlam olanlar değil, hastalar doktora muhtaçtırlar. Matta 9 ayet 12. En büyük doktor İsa Mesih'tir. O insanları en temel sorunları olan günah illetinden kurtarmak için dünyamıza gelmiştir. Batı dünyasında birçok Mesih imanlısı grupları var ki kendi aralarında şölenler, ziyafetler düzenlerler ve günaha bulaşmasınlar diye diğer insanları davet etmezler. Bu insanların bilmeleri gereken bir şey vardır. İsa Mesih'te kurtuluş bulmayan insanlara yakınlık göstermeliyiz. Onlar imanlı bir grup içerisine geldiklerinde buzdolabına girmiş gibi hissetmesinler kendilerini. Size açıkça söyleyeyim değerli dostum. İman etmemiş insanlara karşı bu şekilde davranan sözde imanlılar büyük günah işlemektedirler. İmanlılardan ayrı tüm diğer insanları dışlarcasına yaşamak İsa Mesih'in verdiği örneğe hiç uymuyor. İsa bu şekilde davranan kişilere şu yanıtı veriyor. Gidin de şunun anlamını öğrenin. Ben kurban değil, acıma, merhamet isterim. Çünkü doğru kişiler değil, günahlıları çağırmaya geldim. Matta 9 ayet 13. Bakın Matta yine eski antlaşmadan, Hoşea peygamberin yazdıklarından aktarma yapıyor. Hoşea 6:6'dan. İsa ben doğru kişileri değil, günahlıları çağırmaya geldim diyor. Bu günahlılar arasında Ferisiler de vardı çünkü onlar da günahlıydılar. Aslında hepimiz bu grup içerisindeyiz çünkü herkes günah işledi ve Tanrı'nın yüceliğinden yoksun kaldı diyor Tanrı'nın sözü Romalılar 3:23'te. Her birimiz günahlıyız dostum, sen ve ben. Sonra ne yapıyoruz? Öteki günahlıları hor görüyoruz. İşte bu ikiyüzlülüktür. Bunun üzerine Yahya'nın öğrencileri İsa'ya yaklaşıp sordular. Neden Ferisiler ve biz oruç tutuyoruz da senin öğrencilerin oruç tutmuyor? Matta 9 ayet 14. Yahya'nın öğrencileri İsa'yı yakından izliyorlardı. Daha sonra Yahya'nın öğrencilerinden bazıları İsa'yı izlemeye başladılar. En azından Andrea ile Filipus daha önce Yahya'nın öğrencileriydiler. Şimdi bunlar gelip İsa'yı izlemeye başlamışlardı ve Yahya'nın diğer öğrencileri merak edip sordular. Burada bizim bilmediğimizden farklı şeyler oluyor. Acaba neden böyle olsun? Dostum, daha önce de dediğim gibi Yahya eski antlaşma peygamberlerinin sonuncusuydu. Eski antlaşma peygamberleri gibi davranması gerekiyordu. Sanki eski antlaşmanın yapraklarından çıkıp yeni antlaşmanın yapraklarına geçti. Onun görevi İsa Mesih'in gelişini ilan etmekti. Malaki peygamber bunu daha önceden bildirmişti. Rab İsa Mesih'in yolunu hazırlamak için bir peygamber gelecekti. Yahya ne diyordu? Ben sadece Rabbin yollarını hazırlamaya geldim. Pek yakında geliyor, Yahya'nın dediği gibi İsa geldi. Şimdi Rab İsa Mesih çok önemli bir prensibi ilan ederken aynı zamanda bir çağdan başka bir çağa geçildiğini de bildirecektir. Matta 9 ayet 15 şöyle diyor. İsa onları şöyle yanıtladı. Güvey kendileriyle birlikteyken yakınları yas tutar mı? Ama güveyin onlardan alınacağı günler gelecek. O zaman oruç tutacaklar. Bugün orucun bir önemi var mı değerli dostum? Evet, Mesih imanlısı için orucun bir değeri vardır ama oruç tutmamız konusunda bize herhangi bir buyruk verilmedi diye yanıt vermemiz gerekir. Oruç tuttuğumuzda bunun gerisindeki düşünce ne olmalı? Tanrı'nın merhametine ve yardımına ihtiyacımız olduğunu bilerek kendimizi onun önüne atmak ve onun önünde secde kılmak gerekir. Aslında orucun asıl amacı budur. Tanrı önünde kendimizi alçaltıp ona muhtaç olduğumuzu beyan etmek. Şimdi Rab İsa Mesih çağdan çağa geçileceğini ilan edecektir. Yani eski antlaşmanın yasaya dayanan çağından yeni antlaşmanın lütufa, kayraya dayanan çağına geçilecektir. Hiç kimse eski bir giysiye yeni bir kumaş parçası yamamaz. Çünkü yama giysiyi yırtıp parçalar ve daha beter bir yırtık oluşur. Yeni şarabı da eski tulumlara koymazlar. Çünkü koyarlarsa tulumlar patlar. Hem şarap dökülür hem de tulumlar parçalanır. Bunun yerine yeni şarabı yeni tulumlara koyarlar. Böylece her ikisi de korunmuş olur. Matta 9, 16 ve 17. ayetler. Rabbimiz burada ne demek istiyor? Şunu, eski antlaşma yani ruhsal yasaya dayanan yaşam tarzı burada sona eriyordu. İsa yasanın gereklerini yerine getirmekle sürdürülen yaşam tarzını ilerletmek ya da geliştirmek için dünyaya gelmemişti. Yepyeni bir giysi yani doğruluk giysisini sağlamak için yeryüzüne gelmişti. Bu giysiyi kimlere verecekti? Basitçe ona iman edenlere. Şarap tulumu o zamanlarda şarabın saklanabileceği tek kap idi. Hayvan derisinden yapılırdı. Tabi olarak yeni şarap yeni tulumlara doldurulduğu zaman şarap köpüklenirken hacmi genişler ve yeni tulumda esnek olduğu için şarapla birlikte genişler. Eski şarap tulumu ise ilk esnekliğini yitirmişti. Çünkü genişleyebileceği kadar genişlemişti. Şimdi tekrar genişleyecek esneklik payına sahip değildi. Bundan dolayı eski şarap tulumu yeni şarabın basıncı altında patlar ve bununla birlikte şarap dökülüp giderdi. Rab İsa onlara şunu diyordu. Eski giysileri yamamak için gelmedim. Yepyeni bir giysiyi sağlamak için geldim. Bu yeni giysi eskisinden çok farklıdır. İsa'nın burada dile getirdiği düşünce çok radikal bir düşüncedir. Elçi Yuhanna müjde yazısında bu konu hakkında şöyle yazdı. Kutsal yasa Musa aracılığıyla verildi ama kayra ve gerçek İsa Mesih aracılığıyla geldi. Şimdi 8. ve 9. mucizeye geldik. Bu iki mucize bir açıdan birbirine bağlıdır diyebiliriz. Her ikisi de şifa mucizesidir ve mucize olarak harika bir sahneyi önümüze sermektedir. İsa çevresindekilere bunları açıklarken sinagog başkanlarından biri ona yaklaşıp ayaklarına kapandı. "Kızım şimdi öldü" diye yakındı. "Ama sen gel elini onun üstüne koy, yaşayacaktır." Matta 9 ayet 18. Şimdi Luka'nın kaleme aldığı müjde yazısına bakarsak orada göreceğiz ki bu sinagog görevlisi İsa'ya ilk geldiğinde kızını iyileştirmesi için ondan dilekte bulunmuştu. Şöyle yazdı Luka: "O sırada havra yöneticisi olan Yair adında bir adam gelip İsa'nın ayaklarına kapandı, evine gelmesi için yalvardı. Çünkü 12 yaşlarında olan biricik kızı ölmek üzereydi." Yair'in kızı o kadar hastaydı ki ölmek üzereydi. Ölüm döşeğindeydi. Yair, İsa ile konuşmak istiyordu. Fırsat beklerken ve hatta İsa ile konuşurken onun hizmetçisi ona kara haberi getirmişti. Kızı ölmüştü. İsa kalkıp öğrencileriyle birlikte onun ardı sıra gitti. Ayet 19. İsa ve öğrencileri Yair'in ardından gitmek için kalkınca büyük bir kalabalık onların çevresini kuşattı. Bu sırada 12 yıldır kanaması olan bir kadın geriden gelip onun, yani İsa'nın giysisinin saçak püskülüne dokundu diyor Matta 9 ayet 20'de. Bu sözlerin ne kadar çarpıcı olduğunu hemen fark ediyoruz değil mi? Ölen kızcağız 12 yaşındaydı ve ilginç bir şekilde bu kadın 12 yıl bedeninde bir kanama olayını yaşadı. 12 yıllık bir hayat kızcağızın bedenini terk ederken bu kadının hayatından 12 yıllık bir karanlık dönem çıkıp gidiyor. 12 yıllık bir karanlık dönemi sona eriyor ve bunun yerine kadının hayatı ışık ile doluyor. Bu iki mucizede ışık ile karanlık arasında büyük fark önümüze seriliyor. Az önce okuduğum ayette kadının ne yaptığını hatırlamanızı istiyorum. İsa diğer mucizelerinde yaptığı gibi kadına dokunmamıştı bile. Hayır, kadın İsa'ya dokundu. Kadına şifa veren herhangi bir şifa yöntemi değildi. Kadının imanı onu iyi etti. Tabii ki İsa orada olmasaydı kadın şifa bulmayacaktı. Kadın içinden "Salt, İsa'nın giysisine dokunsam hastalığımdan kurtulacağım" diyordu. İsa geri dönüp onu görünce "Yüreklen kızım" dedi. "İmanın seni kurtardı." O anda kadın hastalığından kurtuldu. Matta 9, 21 ve 22. ayetler. Luka'nın müjde yazısında bu mucize konusunda daha fazla ayrıntı verilmektedir. Kadın İsa'nın giysisine dokunur dokunmaz şifa buldu diyor Luka. Şimdi ise bu kadını sevinç içerisinde bırakıp Yair'in evine doğru devam eder. İsa sinagog başkanının evine varıp ney çalanlarla gürültücü topluluğu görünce "Çekilin" dedi çünkü kız ölmedi, uyuyor. Ona alaylı alaylı bakıp güldüler. Matta 9, 23-24. İsa sinagog başkanının evine vardığı zaman baktı ki oradakiler kızın ölümü için yas tutmaya başlamışlardı bile. İsa onlara "Küçük kız ölmedi, sadece uyuyor" dedi. Bunu duyduklarında İsa'ya gülmeye başladılar. O evde bulunanların hiçbiri İsa'nın ölüleri diriltme gücüne sahip olduğuna inanmıyordu. İsa hiç şaşmadan kızcağızın bulunduğu yere doğru ilerlemeye devam etti. Topluluk dışarı çıkarılınca İsa içeri girdi. Kızı elinden tuttu, kız ayağa kalktı. Matta 9 ayet 25. Değerli dostum, değerli dinleyicim, burada tüm müjde yazılarında gerçekleşen ölümden diriltme olaylarının ilkine tanık oluyoruz. Yeni Antlaşma'da İncil'de ölümden diriltme olayı 3 ayrı yerde kaydedildi. Bu olaydaki mucize hakkında Luka yine diğerlerinden daha fazla ayrıntı veriyor. İsa Mesih ne yapıyor? Kıza konuşuyor. "Kızım sana diyorum, uyan" dedi. İsa ölüleri dirilttiği zaman her keresinde aynı metodu kullandı. Doğrudan ölüye konuştu. Kıyamet gününde de bu şekilde ölüleri diriltecektir. 12 yıllık kanaması olan kadına şifa verip Yair'in kızını ölümden dirilttikten sonra İsa'nın ünü her yere yayıldı. Matta da "bu haber tüm bölgeye yayıldı" diyor. Matta 9. bölüm 26. ayette. 10. mucize iki kör adamın gözlerinin açılmasıyla gerçekleşti. İsa oradan geçerken gözleri görmeyen iki kişi ardı sıra gelerek "Bize acı ey Davutoğlu" diye bağırdılar. Mata 9 ayet 27. Burada dikkat etmenizi istediğim bir nokta vardır. Bu iki kör adam ona Davutoğlu diye hitap ettiler. Daha önce de vurguladığım gibi Matta'nın kaleme aldığı müjde yazısında İsa kral olarak tanıtılır ve burada ona bu ünvanın verilmesi uygundur. İsa eve varınca kör adamlar onun yanına geldiler. İsa onlara bir soru sordu. "Bunu yapma gücünde olduğuma inanıyor musunuz?" Adamlar "Evet ya Rab" diye yanıtladılar. Bunun üzerine İsa onların gözlerine dokundu. "İnandığınız gibi olsun" dedi. Adamların gözleri açıldı. İsa onları sıkıca uyararak "Sakın bunu kimseye bildirmeyin ya da bunu kimse bilmesin" dedi. Matta 9, 28-30. Birçok kere olduğu gibi bu kez de İsa onlara sıkıca tembih veriyor. Ve bu olayı hiç kimseye anlatmamalarını istiyor. Hatırlarsanız aynı şeyi cüzzamlıya da söylemişti. Bu ricada bulunmasının birçok nedeni olabilir ama bu pasajda bir neden açıkça ortaya çıkıyor. Yarattığı mucizelerin haberi çevreye yayıldıkça kalabalıklar çoğaldı ve aslında İsa'nın daha fazla mucize yaratmasını engellemeye başladı. Ama onlar dışarı koşup tüm bölgede onun ününü yaymaya başladılar diyor 31. ayette. Ben de bu iki kör adamın yerinde olsaydım aynı şekilde İsa'nın yaptıklarını herkese söylerdim. Sevinçten ne yapacaklarını bilmiyorlardı. Onun ününü yaymaya başladılar. Şimdi 11. mucizeye geldik. Cine tutsak bir başka adam da şifa buluyor. Matta'nın kaleme aldığı müjde yazısının 8. ve 9. bölümlerinde kaydedilen cine tutsak adamlardan 3.'sü oluyor bu. Onlar çıkınca cine tutulmuş bir dilsiz İsa'ya getirildi. Cin dışarı çıkarılınca dilsiz konuştu. Topluluk şaşkın şaşkın İsrail'de böylesi hiç görülmemiştir diyordu Matta 9, 32-33. ayetler. Şimdi Ferisilerin göstereceği tepkiye dikkat edin. Ne var ki Ferisiler cinlerin başkanı aracılığıyla cinleri çıkarıyor diyorlardı Matta 9 ayet 34. Dilsiz bir adamın tekrar konuşabilmesini sağladığını, körlerin gözlerini açtığını, cinleri kovduğunu inkar edemiyorlar ama yine de onu suçlamaktan geri duramıyorlar. Neyle suçluyorlar onu? Cinleri, cinlerin başkanı yani şeytan aracılığıyla çıkardığını ileri sürerek onu cincilikle suçluyorlardı. İsa tüm kentleri ve kasabaları dolaşarak onların sinagoglarında öğretiyor, hükümranlığın sevindirici haberini yayıyor, her tür hastalığı ve zayıflığı iyileştiriyordu diyor Matta 9 ayet 35'te. Hükümranlığın sevindirici haberi çok kez yanlış anlaşılır. Bu Tanrı'nın inayetini ilan eden müjde değildir. Yine dikkat etmeliyiz çünkü iki ayrı müjde olduğunu iddia edemeyiz. Sadece bir müjde vardır ama bu müjdenin birçok yönleri vardır. Hükümranlığın sevindirici haberi göklerin hükümranlığının çok yakın olduğunu ilan ediyordu. Kralın gelişine kadar olunması gerektiğini duyuruyordu. Dünyamıza gelip çarmıhta tüm dünyanın günahları için canını kurban olarak sunacak olan kralın gelişi için yüreklerin hazır olması gerektiğini duyuruyordu. Her tür hastalığı ve zayıflığı iyileştiriyordu. Daha önce de gördüğümüz gibi burada yine Matta bir noktanın altını çiziyor. İsa o gün binlerce kişiye şifa vermişti. Bu kadar mucize yarattığı için düşman onun mucize yaratma gücünü hiç sorgulamadı. Herkes bunu görebiliyordu çünkü. Değerli dostum, burada tekrarlamam gereken bir şey daha vardır. Bunu tekrar etmekten bıkmıyorum çünkü bilinçli olmanızı istiyorum. Birçok Mesih imanlısı günümüzde şifa tüccarlarının etkisi altında kalmaktadır. Özellikle Batı dünyasında. Efendim, şurada burada şu iki kişi şifa dağıtıyormuş diye heyecanlanan çok kişi oluyor. Ben bunları göremiyorum, bunlara inanamıyorum. 30 yılı aşkın hizmet hayatımda bunları görmedim. Evet, Tanrı bugün şifa verebilir ama şifa mucizelerini yaratmak için bu yetkiyi özel kişilerin tek eline vermedi. Tanrı'nın kendisi şifa verendir. Birçokları psikolojik baskı altında şifa bulduğunu sanıyor. Hatta ben bu konuda bir teklifte bulunmuştum. Gerçekten bu şekilde yani şifa tüccarının eliyle şifa bulan ve bunu kanıtlayabilen bir kişiye 100 oyla vereceğimi söylemiştim. Bu teklifi yaptığım günlerde yüzlerce kişinin şifacılar sayesinde şifa bulduğu ileri sürülüyordu. Hayret bir şey. Bunlardan tek bir tanesi bile bana gelip de 100 euroyu ver diyemedi. Açık konuşmalıyım. En azından birinin bana gelip de psikolojik açıdan şifa bulduğunu söylemesini bekliyordum. Ama tek bir kişi bile başvurmadı, vuramadı. Başka birisi benden daha cesur bir girişimde bulunmuş. Şifa dağıtan bu kişilerden herhangi birisi tarafından şifa bulduğunu kanıtlayabilen bir kişiye 1000 dolar hediye edeceğini vaat etmişti. Tabii ki birçokları 1000 doları kapmak istemişti. Hatta bu teklifte bulunan adamı söz verdiği 1000 doları vermedi diye mahkemeye verenler olmuştu ama bunlardan tek bir tanesi bile mahkemede şifa bulduğunu kanıtlayamamıştı. Geçenlerde yine biriyle bu konuda konuşuyorduk. Fiziksel bir hastalığından iyileşen bir tek kişi göster dedim ama böyle birisini bana gösteremedi. Ama biz İsa Mesih'e baktığımızda İsa Mesih yeryüzündeyken onun eliyle hem fiziksel hem de ruhsal şifa bulan binlerce kişi vardı. Günümüzde Rabbin eliyle şifa bulanlar vardır. Size bir şey sormak istiyorum. Şifa dağıtan birisinin eliyle gerçekten şifa bulan birisini tanıyor musunuz? Görünen bir hastalıktan. Bilmem midesinde ağrı varmış da, bilmem belinde ağrı varmış da bunlar gitti değil. Fiziksel bir hastalıktan kurtulan. Böyle birisini tanıyor musunuz? Burada vurgulamak istediğim nokta şudur. Şifa veren bizim kurtarıcımız ve doktorumuz İsa Mesih'tir. İnanıyorum ki Rab yeryüzündeyken insanlara şifa verdiği gibi şimdi de Rabbimiz halen şifa vermektedir. Bunun altını çiziyorum. Benim bu konuda Rabbime sonsuz güvenim vardır. Şimdi düşüncemi size biraz daha net bir şekilde açıklamak istiyorum. Hasta olduğumuzda yararlanabileceğimiz, maddi gücümüzün kapısını açabileceği en iyi doktorlara ve hastanelere başvurmalıyız. Rab bu doktorları kullanır dostum. Elbette şu da bir gerçektir ki doktorların bilgisi ve becerisi her zaman sınırlıdır. İsa Mesih'in bilgisi, becerisi, yetkisi ve gücü sınırsızdır, sonsuzdur. Onun kendi isteğine göre bizim durumumuza eğileceği konusunda güvenimiz olmalıdır. Hayatımızda ne olursa olsun ister şifa bulalım, isterse bulmayalım. Yani gerek şifa gerekse hastalığın devamı konusunda Rab ne yaptığını biliyor ve onu her zaman yüceltmeliyiz, ona güvenmeliyiz. Aslında bizler gün be gün yaşlanıyor ve Rab'be doğru gidiyoruz. Bu kesinleşmiş bir karardır. Ne yaparsak yapalım değerli dostum, biz yaşlanıyoruz ve ölüme doğru gidiyoruz. Rab'be doğru gidiyoruz. Yaşamın hedefi budur kardeşim. İster istemez yaşlanacağız, hastalanacağız ve bir gün Rab'bin yanına gideceğiz. Önemli olan günlük yaşamda Rab'be bakmak ve Rab'be güvenmektir. Bakın kutsal söz ne diyor? Toplulukları görünce onlara karşı yüreği acımayla doldu insanın. Çünkü çoban olmayan koyunlar gibi üzgün ve dağınıktılar. Matta 9 ayet 36. Bu bölümü sonuçlayan bir merhamet nidası vardır burada. Bizi şaşırtıyor değil mi? Şaşırtmamalı çünkü Mesih'in yüreği tümüyle merhametlidir dostum. Tanrı'nın seçtiği ideal önderler ve krallar genelde çoban sınıfına ait kişilerdir. Musa ve Davut peygamber çobanlık mesleğiyle geliştiler. Bu iki adam Tanrı'nın onlara verdiği yetki ve güç ile Tanrı halkına önderlik ettiler. Peygamberlerden Amos bir çobandı ve boş zamanlarında incir ağaçlarını budardı. Yani bir rençberdi. Tanrı onu bir peygamber olarak atadı. Bazen Tanrı'nın kendi tarlasına işçiler göndermesini, hasatı kaldırmasını diler ve bu alanda dua ederiz. Dua ediniz ki Tanrı onlara çoban yüreği versin. Dua et kardeşim, Tanrı sana da kaybolmuş insanlara karşı yanan bir yürek, merhametle dolu bir çoban yüreği versin. O zaman öğrencilerine biçilecek ürün bol ama işçi az dedi. Onun için ürünlerin Rabbine dua edin. Ürünün biçilmesi için işçi göndersin. Matta 9, 37 ve 38. ayetler. Sevgili dinleyicim, İsa bunları söyledikten sonra öğrencilerini gönderdi. Sen de kardeşim bir şey için dua ettiğin zaman birisinin bir işi yapması için, işçi göndermesi için Rabb'e dua ettiğinde ilkin sen kendini işçi olarak öne sür. Elini sabana koymaya hazır ol. Rab ise öğrencilerinin işçiler gönderilmesi konusunda dua etmelerini istemişti ve hemen onları gönderdi. Bu çok ilginç bir şeydir. Bir Mesih imanlısı şöyle dedi. Bir adam tarlasında ekinlerin büyümesi için Rab'be dua ettiği zaman Rab onun elinde rençbere özgü aletlerin hazırda bulunmasını ister. Bir şeyi kendin yapmaya hazır değilsen kardeşim bu konuda Rab'be dua etmeye kalkışma.